Ayrım 4, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 36. 7. Bölüm. Umayma'nın yüzünü uzun bir süreden beri ilk defa heyecanlı bir ifade kapladı. Ethem'e içtenlikle, ''Baban sana bu defterden hiç söz etmedi mi?'' diye sordu. Ethem divanda bağdaş kurmuş oturuyordu. Pencereden dışarı gölgelerin çöktüğü çöle bakıyordu. Bundan hiç kimseye söz etmedi. ''Ama sen?'' ''Ben birçok çocuğundan sadece biriyim.''
''Ama vakfının yönetimi için seni seçti.'' dedi Umay hafifçe gülümseyerek.
Ethem ona doğru döndü ve sertçe ''Bundan hiç kimseye söz etmediğini söyledim sana.'' dedi. Umayma kocasının sinirini yumuşatmak için yine gülümsedi.
''Bunları dert etme, İdris bu kadarına layık değil.'' dedi sinsice. ''Sana yaptığı bütün o kötülükler kolay kolay unutulmaz.''
Ethem pencereye döndü üzüntüyle. ''Bugün beni ziyaret etmeye gelen İdris, o korkunç şeyleri bana yapan İdris değil.'' dedi. ''O kadar üzgün, o kadar pişmandı ki, o görüntüsü gözümün önünden gitmiyor.''
''Ben de söylediklerinden öyle olduğunu düşündüm.'' dedi Umayma büyük bir keyifle. ''Ben de onun için bu kadar endişelendim. Ancak çok sıkıntılı görünüyorsun, sen hiç böyle değilsindir.''
Ethem zifiri karanlığa baktı, kafası karışıktı, düşünecek durumda değildi. Endişe etmenin bir faydası yok.
Ama ağabeyim pişman olmuş, senden ona acımanı istiyor.
Gözlerim uzağa görüyor ama ellerim yetişmiyor, ne yapabilirim ki?
Onunla ve diğer ağabeylerinle barışmalısın, yoksa bir gün yapayalnız kalacaksın.
Sen kendini düşünüyorsun, İdris'i değil.
Umayma şeytani düşüncelerini kovalamak istercesine başını salladı. ''Kendimi düşünmek benim hakkım. Bunu yaparken seni de düşünüyorum, bebeğimi de.''
Bu kadın ne istiyordu şimdi? Bu karanlıkta muazzam mukaddam çölü bir de yok olmuştu. Sessizlik olunca Ethem biraz gevşedi ama Umayma yine konuşmaya başladı.
''O küçük odaya hiç girdin mi? Hatırlamıyor musun?''
Kısa bir sessizlikten sonra Ethem hiç girmedim. Çocukken oraya girmek istemiştim ama babam izin vermemişti. Annem de oraya yaklaşmama izin vermezdi dedi.
Oraya girmeyi gerçekten çok istemiş olmalısın.
Bu konuyu Umayma ile tartışıyordu çünkü İdris'e karşı çıkma konusunda ona yardımcı olacağını ummuştu. Ama Umayma onu İdris'e doğru itiyordu. Ağabeyine tavrının doğruluğunu destekleyecek birisine ihtiyacı vardı. Buna çok ihtiyacı vardı. Ama karanlıklarda bir bekçiden yardım isteyip karşısında bir hırsızı bulmuş gibiydi. Umayma ona yine bir şey soruyordu.
''İçinde bu gümüş kutunun olduğu çekmeceyi biliyor musun?''
''O odaya giren herkes o kutuyu bilir. Bunu neden soruyorsun?''
Umayma baştan çıkarıcı bir şekilde süzülerek divanda yanına yaklaştı. ''O odayı gerçekten görmek istemediğine yemin edebilir misin?''
''Hayır'' dedi Ethem sinirle. ''Bunu neden yapayım?''
''Kim geleceği görmek istemez ki?''
''Kendi geleceğini demek istiyorsun.''
''Kendiminkini ve seninkini ve sana bütün yaptıklarına rağmen bu kadar acıdığın İdris'inkini.'' Kadın Ethem'in aklından geçenleri dile getiriyordu.
Ethem'i kızdıran da buydu zaten. Bunlardan kaçmak istercesine başını pencereye doğru uzattı. ''Babamın istemediği bir şeyi istemiyorum.''
Umayma'nın kalemle çizili kaşları kalktı. ''Peki bunu neden saklasın ki?''
''Bu onu ilgilendirir. Bu gece ne kadar çok soru soruyorsun?''
''Gelecek'' dedi Umayma neredeyse kendi kendine. ''Geleceğimizin ne olduğunu bilmek ve zavallı İdris için bir şeyler yapmak için tek yapacağımız da kağıdı okumak ise kimsenin de bundan haberi olmayacaksa bunu yaptığımız takdirde kötü bir niyetimizin olduğunu veya bunun sevgili babana en ufak bir zararının dokunduğunu ispatlayabilecek olan dostlarımıza ve düşmanlarımıza da meydan okurum.''
Ethem diğerlerinden daha parlak olan bir yıldıza bakıyordu. Umayma'nın söylediklerine dikkat etmedi. ''Gökyüzü ne kadar güzel. Bu gece sis olmasa bahçede oturuyor dalların arasından gökyüzüne bakıyor olurdu.''
''Babanın o şartlarının birilerine menfaat sağlaması lazım.''
''Sadece sorunlara neden olan menfaatler beni ilgilendirmiyor.''
''Keşke okumam olsaydı.'' diyerek iç geçirdi Umayma. ''O gümüş kutuya kendim bakardım o zaman.'' Ethem de Umayma'nın okuyabilmesini çok isterdi. Bu düşüncesi hem ona hem de kendine olan kızgınlığının artmasına neden oldu. Kendini o yasak işi zaten yapmış gibi hissetti. Sanki o işi yapacağı zaten kaçınılmazdı. Ona doğru döndü, kaşlarını çattı ama buna rağmen duvarda asılı duran ve pencereden gelen esintiyle sallanan lambanın ışığında yüzü kasvetli ve güçsüz duruyordu.
''Sana bu işi söylediğim anda sonum geldi. Sana kötü bir şey olmasını istemiyorum. Babanı senin kadar ben de severim.''
''Bu konuda bu kadar konuştuğumuz yeter. Sen günün bu saatlerinde dinlenmek istemez misin?''
''Sen bu küçük işi yapana kadar kalbim huzura kavuşmayacak galiba.''
''Ey Allah'ım, onun aklını başına getir.'' diye homurdandı Ethem.
Umayma ona sakince baktı. ''İdris'le kabul salonunda bir araya geldiğin zaman babana karşı çıkmış olmadın mı?''
Ethem'in gözleri hayretle açıldı. ''Orada karşımda duruyordu, başka seçeneğim yoktu.''
''İdris'in ziyaretinden babana söz ettin mi?''
''Bu gece neyin var Umayma?''
''Sana zarar verebilecek bir konuda ona karşı gelebiliyorsun.'' dedi Umayma muzaffer bir ses tonuyla. ''Sana ve ağabeyine yardımı dokunacak ve kimseye zararı dokunmayacak bir konuda neden ona karşı gelebiliyorsun?''
İsteseydi bu konuşmayı orada bitirebilirdi ama bu dik bir yokuştu. İşin gerçeği benliğinin bir tarafı onun desteğine ihtiyaç duyduğundan Umayma'nın konuyu bu kadar uzatmasına izin vermişti. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi sinirli sinirli.
''Şafağa kadar veya ortalık boşalana kadar uyanık kal demek istiyorum.''
''Hamileliğin sadece cinsel dürtünü yok ettiğini sanıyordum ama şimdi görüyorum ki aklını da başından almış.'' dedi Ethem öfkeyle.
''Söylediklerimle ikna oldun. İçimdeki bu yeni hayatın üzerine yemin ederim ama korkuyorsun ve korku sana yakışmıyor.''
Ethem'in yüzü içinde hissettiği derin tevekkülden çok farklı bir duyguyla bulutlandı. ''Bu geceyi bu ilk kavgamızdan dolayı daima hatırlayacağız.''
''Ethem'' dedi Umayma abartılı bir şefkatle, ''bu işi gerçekten bir düşünelim.''
''Hiçbir işe yaramayacak.''
''Şimdi böyle söylüyorsun ama göreceksin bak.''
Ethem içine girmekte olduğu ateşin ısısını hissetti. ''Eğer yanarsan,'' dedi kendi kendine, ''o ateşi gözyaşlarınla söndüremezsin.'' Pencereye doğru baktı ve o ışıl ışıl yıldızın sakinlerinin bu evden o kadar uzak olmakla ne kadar talihli olduklarını düşündü. ''Hiç kimse babasını benim sevdiğim kadar sevmemiştir.'' diye zayıf bir sesle mırıldandı.
''Sen ona asla zarar vermezsin.''
''Umayma, git yat, uyu.''
''Uyumama izin vermeyen sensin.''
''Benim aklımı başıma getireceğini umuyordum.''
''Öyle yaptım.''
Ethem kendi kendine neredeyse fısıltıyla, ''Acaba kendimi mahvetmek üzere miyim?'' dedi. Umayma Ethem'in divanın kolçuğuna uzanmış olan elini okşadı ve onu azarladı.
''Kaderimiz ortak, seni soğuk şey.''
Ethem aldığı kararı belli eden bir teslimiyetle cevap verdi. ''O yıldız bile kaderimin ne olduğunu bilmiyor.''
''Kaderini o defterde bulacaksın.'' dedi Umayma coşkuyla.
Ethem parlak yıldızlara ve onların huzurlu ışıkları ile aydınlanan bulut kümelerine baktı. Bu sohbeti duymuş olacaklarını düşündü. ''Gökyüzü ne kadar güzel.'' diye mırıldandı. Umayma civeveli bir şekilde ''Bana bahçeyi sevmeyi öğretmiştin.'' dediğini duydu.
''İzin ver, ben de sana bir iyilikte bulunayım.''
8. Bölüm. Şafak da babaları odasından çıktı ve bahçeye yöneldi. Ethem koridorun ucundan onu seyrediyordu. Umayma da hemen arkasında duruyordu. Eli karanlıkta Ethem'in omuzundaydı. Cebel Avi'nin adımlarının ağır düzenli sesini dinlediler ama karanlıkta gittiği yönü anlayamadılar. Cebel Avi bu saatte yanına herhangi bir ışık almadan tek başına yürüyüşe çıkardı. Ayak sesleri kesilince Ethem karısına döndü. ''Belki de geri dönmeliyiz.'' diye fısıldadı. Umayma onu itti kulağına. ''Dinle, yanlış bir şey yapmıyorsun.'' diye fısıldadı. Ethem dayanılmaz bir acı veren bir ikilem içerisinde dikkatli adımlarla ilerledi. Bir eliyle cebindeki küçük mumu tutuyordu, diğeriyle duvarı yokluyordu. Bu şekilde kapı tokmağını buldu.
''Ben burada kalıp gözcülük yapacağım. Gir içeri ama dikkatli ol.''
Umayma uzanıp odanın kapısını açtı, sonra geri çekildi. Ethem ihtiyatlı bir şekilde odaya yöneldi. Çorak araziye bakan ve günün ağardığını göstermeye başlayan pencereleri görene kadar karanlığa baktı. Ethem odaya girdiği anda suç ise eğer, gerçekleştiğini ve bu eylemi tamamlaması gerektiğini düşündü. Sol taraftaki duvar boyunca ilerledi, birkaç defa sandalyelere çarptı, küçük odanın kapısını geçti ve odanın dibine kadar yürüdü. Ortadaki duvarı izleyerek neredeyse hemen masaya ulaştı, çekmeceyi açtı, eliyle içini yokladı ve kutuyu buldu. Kendini toparlamak için biraz durdu, sonra kapıya geri döndü, anahtar deliğini buldu, anahtarı içine soktu ve çevirdi. Kapı açıldı ve daha önce babası dışında hiç kimsenin girmemiş olduğu küçük odaya girdi. Kapıyı kapadı, mumunu çıkardı ve yaktı. Penceresi olmayan yüksek tavanlı kare şeklinde bir odadaydı. Yerde küçük bir halı vardı, sağ taraftaki duvarın yanında şık bir masa ve üzerinde de duvara zincirle bağlı devasa bir kitap duruyordu. Ethem'in boğazı kurumuştu, bademcikleri şişmiş gibi acı içinde yutkundu. Titreyen kollarından ve bacaklarından korkuyu atıp kurtulmak ister gibi dişlerini sıktı. Elinde mumla masaya yaklaştı, altın yaldızlı harflerle süslenmiş olan kitabın kapağını inceledi, sonra elini uzatarak kitabı açtı. Büyük bir zorlukla kendini kontrol etmeye ve dikkatini toplamaya çalıştı. Eğimli, acem tarzında bir yazıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazısını okudu. Derken ansızın kapının açıldığını duydu, ister istemez o sese doğru başını hızla çevirdi. Sanki başına açılan kapı yönetiyordu. Mumun ışığında Cebel Avi'yi gördü. Yapılı vücudu kapının çerçevesini dolduruyor, ona soğuk ve sert gözlerle bakıyordu. Donup kalan Ethem babasının gözlerinin içine baktı, konuşamıyordu, hareket edemiyordu, hatta düşünemiyordu bile. ''Çık dışarı!'' diye emretti Cebel Avi. Ancak Ethem kıpırdayamıyordu. Bir nesne gibi duruyordu orada ama bir nesne çaresizlik hissedemez. ''Çık dışarı!'' diye haykırdı Cebel Avi. Ethem'in hissettiği dehşet onu kendine getirdi ve harekete geçmesini sağladı. Cebel Avi kapıdan çekildi, Ethem elinde yanan mumla odadan çıktı. Umayma'nın odanın ortasında sessizce durduğunu gördü, gözlerinden yaşlar akıyordu. Babası Ethem'e karısının yanına gitmesi için işaret etti, o da öyle yaptı. Sonra babası ona sert bir şekilde ''Bana gerçeği söylemeni istiyorum'' dedi. Ethem'in yüz hatları kelimelere gerek olmadan itaat edeceğini belli etti. ''Sana bu defterden kim söz etti?'' diye sordu Cebel Avi. ''İdris'' dedi Ethem, kırılınca içindekileri anında dışarı döken bir kase gibi. ''Ne zaman?'' ''Dün sabah.'' ''Nasıl karşılaştın onunla?'' ''Yeni kiracılarla beraber içeri sızmış, sonra da ben de yalnız kalana kadar beklemiş.'' ''Neden onu dışarı atmadın?'' ''Böyle bir şey bana acı verirdi baba.'' ''Bana baba deme!'' diye onu tersledi Cebel Avi. ''Sen babamsın!'' diye cevap verdi Ethem bütün cesaretini toplayarak. ''Senin kızgınlığına ve benim aptallığıma rağmen.'' ''Bu eylemi yapman için o mu seni kışkırttı?'' ''Evet efendim!'' diye cevap verdi Umayma. Her ne kadar soru kendisine sorulmadıysa da. ''Sen sus mikrop!'' Cebel Avi Ethem'e döndü. ''Bana cevap ver!'' Çaresiz bir durumdaydı, morali bozuktu, pişmanlık içindeydi. Sadece çocuklarının geleceğini düşünüyordu.
''Demek bunu onun için yaptın.''
''Hayır, ona bunu yapamayacağımı söyledim.''
''Fikrini değiştiren neydi?''
Ethem umutsuzlukla ''Şeytan!'' diye mırıldandı.
''Karına onunla aranda geçenleri anlattın mı?'' diye imalı bir tonda sordu Cebel Avi.
Bunu duyan Umayma hıçkırıklara boğuldu. Cebel Avi ona susmasını söyledi ve parmağının bir hareketiyle Ethem'e cevap vermesini işaret etti.
''Evet.'' ''Karın sana ne dedi?''
Ethem sessiz kaldı, yutkundu.
''Bana cevap ver seni pislik.''
Vasiyetnamede nelerin olduğunu bilmek istediğini gördüm. Bu işin kimseye zarar vermeyeceğini düşündüm. Cebel Avi ona nefretle baktı.
''Demek seni senden daha iyi olanlara tercih eden birisine ihanet ettiğini kabul ediyorsun.''
''Yaptıklarıma bahane bulmaya çalışmıyorum.'' diye neredeyse feryat etti Ethem. ''Ama sizin beni affetmeniz herhangi bir suç veya bahaneden daha önemlidir.''
''Ben İdris'i sana iyilik olsun diye buradan attıktan sonra onunla beraber bana komplo kurdun öyle mi?''
Ben İdris'le size karşı bir komplo kurmadım. Bir hata yaptım. Tek umudum beni affetmenizdir.
Efendim diye yalvarırcasına ağladı Umayma. Sos mikrop diye sözünü kesti Cebel abi. Kaşlarını çatarak her ikisine baktı. Sonra da korkunç bir sesle bu evden defolun gidin dedi.
Baba diye yalvardı Ethem.
Defolun dedi Cebel abi sert bir sesle. Yoksa ben sizi attırırım.
9. Bölüm. Konağın devasa dış kapısı bu sefer Ethem ile Umayma'nın evden kovuluşuna tanıklık etmek üzere açıldı. Ethem giyecek dolu bir bohça taşıyordu. Arkasından da bir başka bohça ve biraz yiyecek taşıyan Umayma geliyordu. Üzüntüden ve korkudan büzülerek oradan uzaklaşırlarken ikisi de çaresizce ağlıyordu. Dış kapının arkalarından kapandığını duyunca bağıra çağıra ağladılar. Umayma da ölümü bile hak etmiyorum diye hıçkırdı.
Bu sefer haklısın dedi Ethem titrek bir sesle. Ama ölümü ben de hak etmiyorum.
Evden henüz pek uzaklaşmamışlardı ki alaycı sarhoş bir kahkaha duydular. Nereden geldiğini anlamak için çevrelerine baktıklarında İdris'in atık tahtalardan ve tenekeden kurduğu barakanın önünde durduğunu gördüler. Karısı Nergis oturmuş sessizce yün eğiriyordu. İdris gördükleri karşısında zevkle ve alaycı bir şekilde gülüyordu. Şaşkına dönmüş olan Ethem ile Umayma durup ona baka kaldılar. Derken İdris oynamaya, parmak şaklatmaya başladı. Nergis bıkkın bir ifadeyle yerinden kalkıp barakaya girdi. Ethem gözyaşlarından ve öfkeden kızarmış gözlerle İdris'e baktı. Birdenbire nasıl kandırıldığını kavradı, iğrenç ve acımasız gerçekleri anladı. Kendi çılgınlığının ve aptallığının o caniye şu anda bile zevk veren bu oyunun bir parçası olduğunun farkına vardı. İdris kötülüğün ta kendisi haline gelmişti. Ethem birdenbire köpürdü ve beynine kan hücum etti. Yerden bir avuç dolusu toprak alarak İdris'e fırlattı. Öfkeden boğulan bir sesle haykırdı. ''Seni pislik, seni iğrenç yaratık, akrepler bile senden daha insancıldır.'' Buna cevaben İdris daha da çılgın bir şekilde oynamaya başladı. Başını bir sağa bir sola sallıyor, kaşlarını oynatıyor, parmaklarını şaklatıyordu. Ethem'in öfkesi yine kabardı. ''Ahlaksız, kokuşmuş, değersiz, yalancılar böyledir işte ve bunlar senin en iyi yönlerin.'' İdris şimdi belini de başıyla aynı zarafeti gösterecek şekilde kıvırıyor, ses çıkarmadan ahlaksızca gülüyordu. Ethem yürümeye devam etmeleri için kendisine ısrar eden Umayma'yı görmezden gelerek ''Böyle devam et, bir fahişe gibi davran, sen alçakların en önde gidenisin.'' diye bağırdı. İdris yavaş yavaş ve tutkuyla kendi etrafında dönmeye devam ederken kalçalarını salladı. Öfkeden gözü dönmüş Ethem bohçasını yere attı, kendisini tutmaya çalışan Umayma'yı itti ve İdris'e saldırdı. Onu boğazından yakaladı, bütün gücüyle sıkmaya başladı. İdris boğazının sıkılmakta olduğunu hissetmiyormuş gibi zarif bir şekilde dans etmeye devam ediyordu. Öfkeden çılgına dönen Ethem onu defalarca yumrukladı ama İdris onunla dalga geçmeye devam etti. Hatta en tırmalayıcı sesiyle çocuksu bir şarkı söylemeye başladı. ''Dön dön dur küçük ördek, kedi seni nereden görecek?'' Sonra durdu, şiddetli bir küfür etti ve Ethem'in göğsünün ortasına o kadar güçlü bir yumruk attı ki Ethem geriye doğru sendeledi, sonra dengesini kaybetti ve arka üstü düştü. Umayma haykırarak ona koştu, kalkmasına yardımcı oldu, üzerini sildi.
''Bu hayvanla niye uğraşıyorsun?'' diye sordu. ''Buradan çekip gidelim.''
Ethem tek kelime etmeden bohçasını aldı, karısı da kendi bohçasını aldı. Tekrar yürümeye koyularak arazinin sonuna ulaştılar. Burada Ethem'in gücü tükendi. Bohçasını yere atarak üzerine oturdu. ''Biraz dinlenelim.'' dedi. Umayma da karşısına oturdu ve yine ağlamaya başladı. Derken İdris'in gök gürültüsünü andıran sesi onlara ulaştı. Konağın önünde durmuş tehditkar bir şekilde yukarı bakıyor ve bağırıyordu.
''Çocuklarının en değersizini memnun etmek için beni evden attın. Şimdi görüyor musun onun sana neler yaptığını?'' ''Şimdi de onu sokağa atıyorsun, aynen bana yaptığın gibi. Ama en kötü duruma düşen sensin. İdris'i kimsenin yenemeyeceğini bilesin. Aptal kısır çocuklarınla otur orada. Senin sahip olacağın torunlar sokaklarda sürünüp pislik içinde yuvarlanacaklar. Ve bir gün patates ve kabak çekirdeği satarak geçimlerini sağlayacaklar. Atuf'taki ve Kafr el-Zakari'deki çete liderleri onlara dayak atıp duracak. Senin kanın en adi kanla karışacak. Odanda yalnız başına çömeleceksin. Vasiyetnamini öfkeyle ve başarısızlık duygusuyla değiştirip duracaksın. Karanlıkta yalnızlık çekeceksin, yaşlanıp gideceksin. Öldüğünde de senin için tek bir kişi bile ağlamayacak.
İdris Ethem'e döndü ve çılgınca bağırmaya devam etti.
Seni zavallı şey, kendi başına nasıl yaşayacaksın? Senin ne gücün var ne de güveneceğin güçlü biri. Okuma yazman ve matematiğin çölde ne işine yarayacak?
Bu arada Umayma ağlamaya devam ettiği için Ethem nihayet sinirlendi. Bıkkınlıkla bu kadar ağladığın yeter dedi.
Daha çok ağlayacağım diye cevap verdi Umayma gözlerini kurulayarak. Suçlu olan benim Ethem.
Tek suçlu sen değildin. Ben bu kadar zayıf, bu kadar korkak olmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı.
Bu günah sadece bana ait.
Sana bağırmayayım diye bütün suçu üstüne alıyorsun diye bağırdı Ethem.
Kendi kendini eleştirme isteği bu şekilde ağzına tıkılan Umayma başını eğdi, yumuşak bir sesle bize karşı bu kadar acımasız olacağını düşünmemiştim dedi.
Ben onu iyi tanıyorum, bu konuda hiçbir mazeretim yok.
Umayma biraz duraksadı sonra da bu hamile halimle burada nasıl yaşayacağım diye sordu.
Konakta yaşadık, şimdi bu çorak topraklarda yaşamak zorundayız. Keşke gözyaşlarımızın bize yardımı dokunsaydı. Ama tek yapabileceğimiz şey kendimize bir baraka kurmak.
Nerede peki?
Ethem etrafına baktı ve gözleri İdris'in barakasına takıldı.
Konaktan fazla uzaklaşmamalıyız dedi tedirginlikle. Bu İdris'in barakasının yakınlarında olmak anlamına gelse bile. Yoksa tek başımıza bu çölün insafına kalırız.
Umayma biraz düşündü ve ikna olmuş göründü.
Evet böylece babanın gözü önünde de oluruz. Belki bize acır.
Ethem inledi. Üzüntüden ölmek üzereyim. Sen burada olmasaydın bütün bunların bir kabus olduğunu düşünürdüm. Bizi hiçbir zaman affetmeyecek mi? Ona karşı İdris gibi küstahlık yapmayacağım hem de asla. Ben İdris'e benzemem. Bana da aynı şekilde mi davranacak?
Buralar senin baban gibi birisini görmemiştir dedi Umayma. Sesi acılıydı.
Dilin ne zaman dersini alacak diyerek ona dik dik baktı Ethem.
Allah aşkına suç işlemedim, günah da işlemedim diye sinirli bir şekilde cevap verdi Umayma. Ne yaptığımı ve ne şekilde cezalandırıldığımı kime söylersen söyle, bahse girerim inanmazlar. Allah'ın huzurunda yemin ederim, babalığın tarihinde seninki gibi bir baba yoktur.
Dünya onun gibi bir adam daha görmemiştir. Bu dağ, bu çöl ve bu gökyüzü buna tanıktır. Başka bir adam olsaydı böyle zorluklar karşısında kaçardı.
Bu şekilde davranmaya devam ederse konakta tek bir çocuğu kalmayacak.
İlk ayrılanlar biz olduk, aralarında en kötüleri bizlerdik.
Ben de iyiydim dedi Umayma öfkeyle, biz de iyiyiz.
Gerçek hükme sadece sınama sonucu varılır.
Sustular. Uzaklarda dağların eteğindeki birkaç başıboş hayvan dışında çölde tek bir canlı yoktu. Masmavi gökyüzünden güneşin yakıcı ışınları yayılıyor, taşlarla veya kırık cam parçalarıyla pırıl pırıl parlayan engin kumları kavuruyordu. Ufukta tek görünen şey dağdı. Onun dışında doğuda vücudu kumlara gömülmüş bir baş gibi duran büyük bir kaya vardı. Konağın doğu ucunda da İdris'in küstahça fakat hazin bir şekilde kurduğu baraka duruyordu. Hava bela, kargaşa ve korkuyu haber veriyordu. Umayma yüksek sesle iç geçirdi.
Hayatı dayanır hale getirmek için çok çalışmamız gerekecek.
Ethem konağa baktı. O dış kapının bizim için açılmasını sağlamak için daha çok çalışmamız gerekecek.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.